Ayrım 3.
Sayfa 33. Çifte ahlakın kökeni. Soru: nedir bu çifte ahlak, çifte hukuk anlayışı? Yanıt: mafyoz toplum yapısı ve bu zemin üzerinde gerçekleşen mafyoz yapılanmanın en can alıcı ilkesinin çifte ahlak, çifte hukuk anlayışı olduğunu kaydetmekte yarar var. Zira sadece dört kelimeden oluşan bu kavram, mafyoz toplumun kendi ilkeleri doğrultusunda tüm sosyal yaşamı ve bu yaşam tarzının kök saldığı yüzlerce yıllık tarihsel süreci kapsıyor. Zira çifte ahlak, çifte hukuk anlayışını gerektiği biçimde ortaya koyabilmek için oluşumu mutlaka tarihsel süreç içinde ele alıp irdelemek gerekiyor. Çifte ahlak, çifte hukuk anlayışını mafyanın tanımındaki merkezi otoriteye karşı yerel gücün direnişi cümlesiyle özdeşleştirerek ele almak yerinde olur. Zira mafyoz toplumun ahlak ve hukuk anlayışında ortaya çıkan çiftelik düelite, merkez-yerel ikileminin farklılığında, zıtlığında belirginleşip oluşuyor. Yani çağdaş devletin yaptırım gücünü oluşturan merkezi otorite, çağdaş, liberal, özgürlükçü ahlak anlayışını ve bu sınırsız ahlak anlayışını garantiye alan antik Yunan Roma felsefesinin günümüze uzantısı olan çağdaş, liberal hukuk anlayışını benimseyip dayatıyor. Somutlaştırmak gerekirse, çağdaş devletin merkezi otoritesi toplumun bütününe genel ahlak, genel hukuk kurallarını dayatıyor, benimsetiyor veya benimsetmiş görünüyor. Buna karşılık yerel toplumlar merkezi otoritenin egemenliği altında yaşamalarına karşın çoğunlukla tarihsel süreç içinde oluşan örfi ahlak anlayışını ve bu ahlak anlayışı çerçevesinde yaşama geçen örfi hukuk anlayışını benimsiyor. Bu çerçevede merkezi otoriteye karşı yerel gücün direnişini, genel ahlak ve hukuk anlayışı karşısında yerel örfi ahlak ve hukuk anlayışının direnişi çatışması şeklinde ifade etmek de mümkün olabilir. Bu zıtlaşmada, çatışmada mafyanın yerini belirlemeden önce sorunu felsefi açıdan biraz daha irdelemekte yarar var. Kendi yaptırımları çerçevesinde bireysel zeminde sınırsız özgürlük kavramını tesis etmeyi ve egemen kılmayı amaçlayan genel hukuk ve buna bağlı genel ahlak anlayışı, insanların arzu, istek ve ihtiyaçlarını dünyevi ilkeler doğrultusunda değerlendirerek sürekli değişkenlikle tatmin etmeyi amaçlıyor. Buna karşılık yerel ahlak, yerel hukuk anlayışı şeklinde nitelenen örfi ahlak ve örfi hukuk anlayışı, geleneğe dayalı yaşam tarzının bir sonucu olarak ortaya çıkmış bulunuyor. Türkiye'de mafyoz toplum yapısının temel unsurlarından birini ve en önemlisini oluşturan gelenek kavramının tanımı ise şöyle yapılıyor. Ezeli hikmet diye tercüme edebileceğimiz preneniyal felsefe ekolüne bağlı gelenekçilerin tarifi, kanaatime göre geleneği modernizmin tam karşısında gören ve onun din ile olan ilişkisine işaret eden en şumullü, kapsamlı ve dolayısıyla en esaslı tariftir. Bu okulun mensuplarından Seyyid Hüseyin Nasır geleneği şöyle tarif eder: "Truths and principles of a divine origin revealed or unveiled to mankind." Tercümesi: gelenek insanoğluna vahiy ve ilham yoluyla gelen ilahi kaynaklı hakikatler ve prensipler bütünüdür. Dolayısıyla geleneksel yaşam zemininde oluşan örfi ahlak, örfi hukuk ilkeleri genellikle uhreviyatı ön planda tutan bir dünyevi yaşamı dayatıp düzenliyor. Uhreviyata dayalı ilkeleri batıda Hristiyan ahlak ve Hristiyan hukuk anlayışı, Türkiye gibi Müslüman ülkelerde ise İslam ahlak ve İslam hukuk anlayışı teşkil ediyor. Soru: örfi yaşam biçiminde geleneğin rolünü biraz daha açar mısınız? Yanıt: zaten konuyu bu kadarla sınırlamak da mümkün değil. Zira geleneğin gücünün örfi yaşam tarzı üzerindeki belirleyici ve kalıcı rolünü daha geniş bir açılımla ele almakta zorunluluk var. Unutmamak gerekir ki Nasır'ın tanımı bir bakıma geleneği din, dini de gelenek ile özdeşleştirmiş bulunuyor. Çünkü vahye dayanan geleneğin dindeki naslardan, değişmezlerden hiçbir farkı bulunmuyor. Dolayısıyla varlığını geleneğe borçlu olan veya gelenekle pekişen örfün de aynı tutuculukla değişmezliğini kabul etmek gerekiyor. Nitekim Doktor Aslan bu durumu şöyle vurguluyor: geleneksel toplum biçimlerinde bu ilahi prensip ve hakikatler, geleneksel hayatın ve toplumun bütün katmanlarında, yani sanatında, biliminde ve hukukunda, kuşkusuz ahlak anlayışında, kısaca toplum yapısında ve günlük yaşayış biçiminde kutsaldan bir iz olarak kendini izhar eder. Böylesine uhrevi ve ilahi bir yaklaşım, geleneği tam anlamıyla statik, yani değişmez bir olgu olarak ortaya koyuyor. Aynı konum geleneğe dayanan örfe de değişmez bir yapı ve bir nitelik kazandırıyor. Doktor Aslan bu durumu da açıklıkla ortaya koymaktan kaçınmıyor. Bu anlamda örf, adet, sünnet, töre, anane, geleneğin bazı formlarını gösterirse de gelenek bizatihi bunlardan ibaret değildir. Eğer biz geleneği bu şekilde anlarsak, yani gelenek vahye dayalı hakikatler ve prensiplerin ta kendisi ise, gelenekte yenilenme ve yenileşme ancak ve ancak vahiy yoluyla mümkün olur. İnsandan ve kültürel şartlardan kaynaklanan değişme söz konusu olamaz. Başka bir ifadeyle vahye dayalı imani, ahlaki, hukuki ve günlük hayata müteallik prensiplerde değişme olamaz ve olmamalıdır. Kaynak İslam Gelenek ve Yenileşme, sayfa 202. Bu bağlamda yerel ahlak ve yerel hukukun dayanağını oluşturan temel etken ile merkezin benimseyip kabul ettirmeye çalıştığı çağdaş, modern ahlak ve çağdaş hukuk anlayışının temel dayanakları arasındaki farklılığı cesaretle ortaya koymak ve mafyoz toplum yapısının çıkış ve oluşum nedenini bu çelişkide zıtlaşmada aramak gerekir. Aynı bildirisinde Doktor Aslan bu temel meseleyi, farklılığı veya problemi şu satırlarla vurguluyor. Burada gelenek ve modernizm arasındaki en temel farka işaret etmek gerekir. Gelenek özü itibarıyla vahiy temellidir. Modernizm ise özü ve prensipleri itibarıyla insan temellidir. Başta vurguladığımız mafyoz toplum yapısının temel unsurunu oluşturan çifte ahlak, çifte hukuk anlayışı da işte bu oluşumdan kaynaklanıyor. Bir yanda merkezi devlet otoritesinin dayattığı çağdaş hukuk, çağdaş ahlak kuralları yer alırken, diğer yanda derinliği binlerce yıllık geçmişe dayanan, geleneğin belirleyip şekillendirdiği, değişmez nitelikteki geleneksel ahlak, geleneksel hukuk kuralları işlerliğini sürdürüyor. Üstelik sorun bununla da sınırlı kalmıyor. Toplumları geleneksel yaşam tarzına iten, hatta zorlayan diğer etkenlerden de söz etmek gerekiyor. Örneğin etnik oluşum ve faktörlerden. Soru: etnik faktör diyerek ülkeden ülkeye farklılığı mı kastediyorsunuz? Yanıt: hem evet hem de hayır. Evet, çünkü etnik oluşum ve faktör zaten ırksal ve kültürel farklılığı ortaya koyuyor. Tabiatı itibariyle milletler arası farklılığı işaret ediyor. Hayır, çünkü etnik oluşum ve faktörler sadece ülkeden ülkeye farklılıkları değil, aynı zamanda aynı ülke ve aynı toplum içindeki farklılaşmayı, farklılıkları da kastediyor. Konuyu baştan ele almakta yarar var. Gelenek çıkışı itibariyle vahye dayanması sonucu ne denli değişmez bir nitelik taşırsa taşısın, bazı güçlü oluşumlardan etkilenmemesi elbette ki söz konusu olamaz. Değişmese bile etkilenebilir. Bu etkenler arasında en güçlüsünü etnik faktörler olarak saymak gerekir. Bir başka ifadeyle örfi yaşam tarzı ve bunun temel unsurları olan örfi ahlak ve örfi hukuk yapısı üzerinde etnik faktörün meydana getirebileceği etkileri göz ardı etmemek doğru olur. Zaten mafyoz toplum yapısını çağdaş toplumlardan ayıran temel nedenlerin oluşmasında belirleyici olan etkenlerden başta geleninin etnik faktör olduğunu vurgulamak hiç de yanlış olmaz. Kimi çağdaş devletlerin sağlıklı, kimilerinin de sağlıksız olmalarını bu temel faktörü göz önüne alarak değerlendirmek gerekir. Örneğin özellikle Orta ve Kuzey Avrupa bölgelerindeki toplumlar ırksal bakımdan tekil toplumlar sayılır. Yani buradaki devletler ulusal devletlerdir ve ulusları da aynı ırka dayanır. Avusturya ve Almanya'da Cermenler, Fransa'da Franklar, Polonya'da Lehler, İspanya'da Vizigotlar, Rusya'da Slavlar vesaire yaşıyor. Bunlar etnik bağlamda tekil sayılabilecek toplumlar sırasında yer alıyor. Buna karşılık İtalya etnik bakımdan diğerleri gibi bütünlük tekillik göstermiyor. Güney İtalya, özellikle de Sicilya adası etnik bakımdan kozmopolit bir yapı sergiliyor. Bu kozmopolit görünümün temel nedenini ise bölgenin jeostratejik nitelik taşıması nedeniyle tarih boyunca sürekli olarak işgallere maruz kalması teşkil ediyor. Mafyoz toplum yapısının en önemli örneğini oluşturması nedeniyle Sicilya'yı etnik bakımdan biraz daha irdelemekte sayısız yarar var. Akdeniz'in tam ortasında yer alması nedeniyle tüm kuzey, güney ve doğu batı geçişlerinde Sicilya adası adeta zorunlu bir uğrak yeri durumunda bulunuyor. Bunun sonucunda da uluslararası ticaret yollarına egemen olmak isteyen büyük güçlerin her zaman başlıca hedefini teşkil ediyor. Bu durum ada halkının çok uzun bir süre arka arkaya gelen işgal dalgalarını yaşamasına yol açmış bulunuyor. Sicilya adasında tarihsel süreç içinde yaşanan işgaller dönemini şöyle sıralamak mümkün: Fenike, Yunan, Kartaca, Roma, Bizans, Arap, Bedevi, Norman, Germen, İspanyol, Frank, Lombard, Osmanlı. Sicilya'da yaşayan yerli halk tüm bu işgaller sırasında işgalcilerin dayattığı baskıcı yöntemlere karşı kendi işlerine kapanarak geleneksel yaşam tarzının temel kurallarına sımsıkı sarılarak varlığını ve benliğini koruyordu. Ne var ki bu geleneksel örfi yaşam tarzının kuralları güçlü etkenlerin tesis ettiği baskılardan etkilenmiyor ve değişime uğramıyor da değildi. Böylece ortaya yeni ve kozmopolit bir karışım çıkıyor, Sicilya geleneksel örfi yaşam biçimi kozmopolit bir görünüm kazanıyordu. Bu da beraberinde yine kendine özgü bir ahlak ve hukuk anlayışı meydana getiriyordu. Ortaya çıkan örfi ahlak ve hukuk kuralları çerçevesinde oluşan Sicilya geleneksel yaşam biçimi, 19. yüzyılda çağdaş ahlak ve hukuk çerçevesinde tesis edilen İtalyan Birliği'nin merkezi yönetimini temsil eden Roma yönetimi tarafından dayatılan çağdaş yaşam biçiminin temel ilkeleriyle çelişiyor ve şiddetle çatışıyordu. Bu durum Sicilya'da yeni bir yaşam tarzının çifte ahlak ve çifte hukuka dayanan mafyoz toplum yapısının ortaya çıkmasına yol açıyordu. Kaldı ki geleneksel ahlak genel ahlak, geleneksel hukuk genel hukuk çatışmasına paralel olarak etnik yapıyı oluşturan grupların, cemaatlerin, aşiret veya kabilelerin birbirinden farklı kültürel zeminlere dayanmaları, yerelin de ötesinde iç ahlak, iç hukuk olgusunun da yaşam bulmasına yol açıyor. İç ahlak, iç hukuk olguları kuşkusuz çifte ahlak, çifte hukuk anlayışını bir başka ifadeyle de merkezi hukuk, yerel hukuk, merkezi ahlak, yerel ahlak zıtlaşma ve çatışmalarını da pekiştiren önemli bir etkeni oluşturuyor. Zira bu oluşumu diğer unsurların yanı sıra etnik faktör besliyor ve canlı tutuyor. Soru: İç ahlak, iç hukuk kavramını biraz daha irdeleyip somutlaştırır mısınız? Yanıt: Yerel ahlak, yerel hukuk olgularının moleküler yapısını teşkil eden iç ahlak, iç hukuk kavramı da kuşkusuz yerel toplumu oluşturan etnik farklılıklarla derinden ilintili bulunuyor. O denli derinden ilintili bulunuyor ki, etnik yapıyı meydana getiren cemaat, aşiret, kabile, farklılaşmaların etkilediği aileler arasında mevcut bulunan kültürel farklılaşmanın bile iç ahlak, iç hukuk oluşumunu etkilediği görülebilir. Nitekim bu denli deriden etkileşim, mafyoz toplum yapısının temel unsuru olan çifte ahlak, çifte hukuk kavramını daha da boyutlandırarak karmaşık bir sosyal problemin ortaya çıkmasına yol açıyor. Böylesine bir sosyal problemi Türkiye'nin Doğu Karadeniz yöresindeki oluşumu irdeleyerek örneklemek mümkün. Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu döneminde toplumun ortak kimliğini İslamiyet oluşturuyordu. Yani kelime-i şehadet getiren herkes imparatorluğun makbul yurttaşı kabul ediliyor. Bu kalın örtü geneldeki ve yereldeki tüm farklılıkları örtüp ortadan kaldırıyordu. Temel ayrım ise dinsel zeminde Müslim-gayrimüslim farklılığında odaklanıyordu. Cumhuriyet döneminde ise dinsel kimliğin yerini milliyetçilik alıyordu. Bu milliyetçilik anlayışı ise klasik milliyetçilik tanımında olduğu gibi ırka değil kültüre dayanıyordu. Yani merkezi otoritenin kabul ettiği kendini Türk hisseden Türktür anlayışı art niyetsiz olarak herkesi ortak vatan toprağı üzerinde ortak kültürden gelen ve ortak ülküyü paylaşan vatandaşlar olarak kabul ediyordu. Osmanlı yönetiminin dinsel örtüsü gibi Cumhuriyet yönetiminin vatandaşlık örtüsü de toplumsal zemindeki tüm farklılıkları örtüyor, yokmuş gibi kabul ediyordu. Ancak bu yaklaşım ne Osmanlı ne de Cumhuriyet döneminde yereldeki farklılıkları etnik, kültürel, ahlaki, hukuki ve ekonomik ortadan kaldırmıyordu. Bu oluşumun en çarpıcı örneğini ise Doğu Karadeniz'deki oluşum teşkil ediyordu. Doğu Karadeniz, jeostratejik konumu nedeniyle tıpkı Sicilya adası gibi uluslararası geçiş güzergahı üzerinde bulunuyordu. Gerek Kafkasya üzerinden Doğu-Batı ulaşım yolu kavşağında yer alması, gerekse başta İran olmak üzere diğer Arap ülkeleriyle Karadeniz üzerinden Asya-Avrupa arasında iletişim noktasını teşkil etmesi, bu bölgeye tarihsel bir önem kazandırıyordu. Bu özellik hem Trabzon limanının taşıdığı stratejik değerden hem de hemen yanı başında yer alan Zigana geçidinin jeoticari konumu nedeniyle daha da artıyordu. Tüm bunların sonucu olarak Doğu Karadeniz bölgesi çeşitli kavimlerin nazarında bir çekim alanı oluşturuyordu ve günümüzde de oluşturmaya devam ediyor. Gerek fetihler gerçekleştirmek ve siyasi egemenlik tesis etmek isteyen güçler, gerek tüccarlar, gerekse gayri yasal yollardan çıkar sağlamaya çalışanlar, akıncılar, yağmacılar, eşkıya ve haydutlar, Doğu Karadeniz'in insan yapısı, etnik yapısı üzerine tarih boyunca adeta bir yığılma, birikim meydana getiriyordu. Bu yapıyı özetle irdelemek gerekirse toplum şu etnik kökenlerden oluşuyordu: Pontlar, Hititler, Kolhitler, Persler, Yunanlılar, Romalılar, Araplar, Ermeniler, Gürcüler, Çerkesler, Bizanslılar, Abazalar, Makedonlar, Arnavutlar, Türkler, Tatarlar, Moğollar, Lazgiler. Bu arada aynı soydan gelen ve fakat kabile farklılığı bulunanlar da vardı. Örneğin Türklerin çepni, Gürcülerin megrel kolları gibi. Bu denli çok ve farklı kökenden gelenlerin yerleştiği Doğu Karadeniz bölgesinde sadece kültürel değil dinsel bakımdan da çoğul bir görünüm ortaya çıkıyordu. Farklı şaman inançlarından, İslam mezhep ve tarikat inançlarından, yine birbirinden farklı Hristiyan mezhep ve tarikat inançlarına kadar büyük bir çeşitlilik gösteriyor, adeta yelpaze oluşturuyordu. Kaldı ki ahlak ve hukuk alanlarında olduğu gibi inanç zemininde ve dinsel yaşamda da aynı çift söyleme, iki yüzlülüğe rastlanıyordu. Bunun en çarpıcı örnekleri ise Rumeli'de ve Doğu Karadeniz'de ortaya çıkıyordu. Şakir Şevket, Maçka'da yayınlanan böyle bir olayı Trabzon Tarihi adlı yapıtında şöyle dile getiriyordu. Onun, Maçka'nın ahalisinin ekserisi Trabzon'da ve Rusya taraflarında taşçılık ve rençberlik ve ders adette kazancılık ve yorgancılık sanatlarıyla meşgul ve emri ziraatleri mahallelerinde kalan ihtiyar adamlar ise kadınların gayretlerine mevdu bırakılmış bulunmuştur. Buranın ve Maçka'nın ahalisinden bir takımı Hristiyan oldukları halde müstesna zamanlarda her nasılsa kendilerini İslam suretinde göstererek bir müddet yaşamışlar ise de müehhiren yani Ragıp Paşa merhumun valilikleri zamanında Hristiyanlıklarını ishar ile mektepte birlikte olduğumuz ve Cami-i Şerif'te beraberce namaz kıldığımız Ahmet ve Hasan'a Nikola ve Yorgi denmeye başlandı. Osmanlı yönetimi işte bu yapıyı İslami örtüsüyle, Cumhuriyet yönetimi ise kültür ve milliyetçiliğine dayanan bir çağdaş vatandaşlık anlayışı ile örtüyordu. Hiç kuşkusuz merkezi otoriteyi tesis etmek isteyen her iki yönetimde en doğru olan yöntemi uyguluyor, insan zeminindeki temel sorunu en pratik yaklaşım ve uygulama ile aşmaya çalışıyordu. Ne ki merkezi otorite ne denli bu örtüleri kullanarak yerel halkın genel ahlak, genel hukuk ilkelerini benimsediğini varsayarsa saysın, Doğu Karadeniz bölgesinde geleneksel örfi yaşam tarzı çerçevesinde oluşan yerel ahlak, yerel hukuk anlayışı varlığını sürdürüyor, hükümlerini icra ediyordu. Dahası etnik kökendeki çeşitliliğe bağlı olarak örfi geleneksel hukuk anlayışı da tek tip bir nitelik taşımıyordu. Dini ve kültürel farklılıklar çerçevesinde gruplar kendi küçük topluluklarını benimsediği ahlak ve hukuk anlayışı çerçevesinde kendi iç ahlak ve iç hukuk ilkelerini oluşturuyorlardı. Bu iç yapılanmanın esasları ise kimi zaman genel ahlak ve hukuk ile, kimi zaman da yerel ahlak ve hukuk ile çelişiyor, hatta çatışıyordu. Hem yereldeki iç çatışma ve çelişmeler, hem de genel ile yerel arasındaki çatışma ve çelişmeler, mafyoz toplum yapısının dayandığı çifte ahlak, çifte hukuk oluşumunun etkin bir biçimde ortaya çıkmasına yol açıyordu. Dahası bu çatışma yerelde mafyoz kurumların tesis edilmesine ve kalıcılık kazanmasına neden oluyordu. Nitekim mafyoz toplum yapısının en temel kurumu olan geniş aileler bu çerçevede ortaya çıkıp işlev kazanıyor ve bu işlev çağdaş yaşam şemsiyesi altında bugün de varlığını devam ettiriyordu. Kök hücre aile. Soru: geniş aile yapılanması ile mafyoz toplum yapısı arasında nasıl bir ilişki söz konusu? Geniş aile niçin mafyoz toplum yapısının temel kurumunu oluşturuyor? Yanıt: öncelikle bir hususun altını çizmekte yarar var. Sadece mafyoz toplum yapısı değil, bütün toplumsal yapılanmalar adeta kök hücreyi oluşturan insana ve onun en ilkel örgütü olan aileye dayanıyor. Hatta önemli düşünürler, devlet kavramını tanımlarken en küçük birim olarak aileyi ele alıyor ve bütün yapıyı bu temel birim üzerine inşa etmiş bulunuyor. Amme hukuku profesörü Recai Galip Okan'dan Devletin Menşei adlı yapıtında devlet aile ilişkisini şöyle ortaya koyuyor. Devletin menşeini ailede ve onun gelişmesinde bulan doktrine göre devlet, tek bir ailenin büyümesinden veya aynı kandan gelen müteaddit ailelerin birleşmelerinden meydana gelmiştir. Devletin çıkışını ailede görenlerin ortaya koyduğu öğretiye göre, sosyal yapılanmanın ilk birimleri olan aileler başlangıçta birbirinden ayrı ve yalnız yaşıyorlardı. Erkek, kadın ve çocuklardan oluşan aile babanın nüfuzu altında bulunuyordu. Baba bu küçük topluluğun hem dünyevi hem de uhrevi lideri sayılıyordu. Her sahada mutlak bir otoriteye malikti. Baba hayattayken erkek çocukların hiçbir selahiyeti, yetkisi yoktu. Bu erkek çocuklar evlenebilirler, çocuk sahibi olabilirler ve fakat babaları hayattayken hususi, özel, hiçbir otorite ve istiklale yani bağımsızlığa malik olamazlardı. Ancak babanın müsaadesiyle bazı selahiyetlere mazhar bulunabilirlerdi. aile mensuplarının tamamının tasarrufu altında bulunan her şey, yaşama haklarına varıncaya kadar mutlak bir otoriteye, babanın, aile şefinin ifadesine bağımlıdır. Ailenin devletleşmesi ise şu gelişme sonucu ortaya çıkıyordu. Tedricen örf ve adetlerde sosyal muhitte bazı değişiklikler husule gelmiş ve bu tahavvüllerin yani değişimlerin tesiri altında da ilk aile tipi olarak ileri sürülen patriyarkal aile genişlemeye başlamış, menşeini aynı cedde, aynı kaynakta bulunan müteaddit aileler arasında vuku bulan birleşmeler, başlangıçta kadrosu çok dar olan patriyarkal aileden daha geniş sosyal birliklerin husulünü mümkün kılmışlardır. İşte devletle netice itibariyle bu tarzda patriyarkal bir aileden, onun genişlemesinden, menşeini tek bir ailede bulunan müteaddit ailelerin birleşmelerinden vücut bulmuştur. Prof. Dr. Recai Galip Okan'dan adı geçen eser. Hiç kuşkusuz patriyarkal aile yapısından devlet yapılanması uzanan bu sosyal yolculuk hayli geniş bir zaman dilimini kapsıyordu. Bu süreç içinde de değişik ara katmanlar meydana geliyordu. Nitekim aile-devlet ikilemi arasındaki en dikkat çeken yapılanma ise gensler, bir bakıma geniş aile, kabile idi. Patriyarkal ailenin büyümesiyle, genişlemesiyle ilk evvela aileden daha geniş bir sosyal birlik olan gens husule gelmiştir. Gens, tek bir şefin müşterek ced olarak kabul edilen tek bir kimsenin otoritesi altında bulunmaktadır. Müşterek bazı dini telakkiler, müşterek bazı fiiller, gensin kendine has birliğinin sembolü olarak karşılanmışlardır. Gensin başında bulunan şef, temsili bir takım fonksiyonları ifa eylemekte ve mutlak bir otoriteye, geniş bir selahiyete malik bulunmaktadır. Aileden başlayıp devlete uzanan sosyal yolculuk sırasında oluşum bununla da kalmıyordu. Sosyal düzenin kendi tabii seyrini takip eylemesiyle aynı menşeeden gelen gençler daha geniş bir birlik dahilinde mas ve bel edilmişler ve bunun neticesi olarak da tribu namı altında daha büyük bir sosyal teşekkülün vücuda gelmesini mümkün kılmışlardır. Tribular devletleşmek yönündeki son aşamayı oluşturuyordu. İnsanların bilhassa göçebe bir tarzda yaşadıkları devirlerde tribu dediğimiz teşekkül onların ihtiyaçlarını karşılayabilecek mahiyetteydi. Fakat göçebeliğin ortadan kalkmasıyla müstakar, sabit ve muayyen bir yerde yaşama şekli daha mükemmel bir teşkilatın mevcudiyetini gerektirmekten geri kalmamış, yavaş yavaş daha geniş bir otoritenin vücuda gelmesine, doğmasına ihtiyaç hasıl olmuştur. İşte bu icat ve ihtiyaçların neticesi olarak tarihin muhtelif devirlerinde çeşitli isimler alan ve muhtelif mahiyetlerde kendisini gösteren siyasi teşekküller ve bunların en son merhalesi olan devlet vücuda gelmiştir. Bu sosyal gelişme doğrultusunda oluşan devlet, kendisinden önceki feodal kurumlar olan gensler ve tribuların siyasal mevcudiyetlerini ortadan kaldırıyor, sadece aile ve varyasyonları varlığını sürdürebiliyordu. Ne ki, özellikle gençler sosyal varlıklarını yine de muhafaza edebiliyor, yaşamın ve çevre koşullarının zarlaması sonucu bu varlık kendi yaptırım mekanizmalarını da işletebiliyordu. İşte mafyoz toplum yapısının temel unsuru olan geniş aile anlayışı ve oluşumu da gençlerle noktalanan süreç içinde ortaya çıkıyordu. Kırsal yaşam tarzının bir dayatması olarak ortaya çıkan gençler, çağdaş toplum yapısının meydana getirdiği çağdaş devletin merkezi otoritesi karşısında direnen yerel güç odaklarının en önemli dayanağını ve savunma mekanizmasını teşkil ediyordu. Kaldı ki sosyal gelişimini çağdaş devlet mekanizmasını tesis edecek aşamaya vardıramamış toplumlarda gens ve tribular varlıklarını yasal ve siyasal bakımdan merkezi otoritenin reddetmesine ve kimi zaman kovuşturmasına karşın bugün de sürdürebiliyor. Mafyoz toplum yapısı zemininde geleneksel örfi yaşam tarzının temel unsurlarının başında yer alan geniş aile oluşumu, gens bağlamındaki en doğru tanımını kabile sözcüğünde buluyordu. Sözlük anlamı iptidai ve göçebe insanlarda aynı soydan sayılan ve bir başa itaat eden insan topluluğu, boy olan kabile, aşiret sözcüğü ile yaklaşık aynı anlamı ifade ediyordu. Göçerlerin yaşam tarzının dayatmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan kabile oluşumu, aynı zamanda geniş aile oluşumunun da en yetkin örneğini teşkil ediyordu. Kaldı ki kabile kurumu ve bu kurumun dayattığı ilkeler, geleneklerden kaynaklanıp güç aldığı için dinsel nedenlerle şaşırtıcı bir katılıkla değişmezlik gösteriyordu. Nitekim kabileler yerleşik düzene geçseler, hayvancılık yerine sanayi toplumunun koşullarına ayak uydurarak yaşamlarını sürdürseler bile geçmişten gelen ilkeler bu kurumun varlığını korumasını sağlıyordu.